Ayrım 22.
Tersine, sosyal devlet ilk bakışta kapitalist düzen amacı güden partilerin bile bir takım sosyal güvenlik önlemleriyle gerçekleştirebilecekleri bir ilke olarak gözükür. Ama sosyalist ya da sosyal demokrat iktidarların bu ilkeyi çok daha rahatlıkla gerçekleştirmiş olacaklarını söylemek hiç de yanlış olmaz. Hiç kuşkusuz devletin sosyal devlet olma derecesini anayasadaki ekonomik ve sosyal hakların gerçekleştirilme derecesi belirler. Fakat sosyal devleti yalnız bunları sağlamakla yetinen, hangi ekonomik politikaya güderse gütsün, vatandaşlarının sosyal durumlarıyla ilgilenip onlara asgari bir yaşama düzeyi sağlamayı ödev bilen bir devlet olarak tanımlamak, devleti sosyal devlet yapan en önemli etkeni hesaba katmamak demektir. Bu etken, çalışanların devlet sistemi içindeki yeri ve ağırlığıdır. Sosyal devlet, bir toplumdaki güçsüzlerin ezilmesini önlemek, toplumda dengesizlikler yaratılmasını engellemek, ulusal gelirin adalete uygun biçimde dağılmasını sağlamak gibi amaçlar güdüyorsa, bu amaçların gerçekleşmesi ya da en azından devletin bu amaçlara yönelmesi için, devlet içinde bu gerçekleştirmeyi ya da yönelmeyi gerekli kılan güçlerin bulunması da zorunludur. Yoksa sosyal devlet, tek yanlı, iyi niyet belirtileriyle, yukarıdan aşağıya lütuf dağıtan tutumlarıyla bir sosyal devlet değil, bir sadaka devleti olur. Devletin sosyal devlet olması, güçsüzlerin gücünü devlet yapısında hissettirecek kurumların, mekanizmaların ve yolların mevcut oluşuna bağlıdır. Böyle olduğu içindir ki, sosyal devlet kavramı aynı zamanda demokratik devlet kavramına da sıkı sıkıya bağlıdır. Demokratik devletin kurumları, kuralları ve mekanizmaları, güçsüzlerin gücünü devlette hissettiren, o gücün iktidar yapısı üzerinde etkili olmasına olanak sağlayan yollardır. Onlarsız, demokratik olmayan bir yönetim altında, sosyal görünümlü politikaların izlenmesiyle, devlet, sosyal devlet niteliğine bürünmüş olmaz. Sadaka devleti olarak kalır. Anayasa Mahkemesi, 1961 Anayasası döneminde, 1972 yılında verdiği bir kararda, 1972'ye 28 sayılı karar, genellikle toplum yaşamında ve özellikle sanayi toplumu olmuş ya da olma yoluna girmiş toplumların yaşamında, işverenler güçlü, işçiler ise güçsüz kişiler sayılır demekteydi. Bu bakımdan devlette güçsüzlerin gücünün hissedilmesi ve böylece devletin sadaka devleti olmaktan çıkıp güçler dengesine dayalı gerçek bir sosyal devlet olabilmesi, çalışanların örgütlenme ve hak elde etme haklarıyla da yakından ilgilidir. Bir devlette güçsüzlerin örgütlenip ağırlık koyabilmeleri için yalnızca siyasal mekanizmalar yetmez. Çalışma yaşamına ilişkin hakların ve özgürlüklerinde bu ağırlığın serbestçe konulmasına olanak sağlayacak biçimde düzenlenmesi gerekir. Katılma ve pazarlık mekanizmalarının, toplu sözleşme ve grev haklarının, güçsüzlerin güçlerini duyurmalarına elverişli duruma getirilmesi, sosyal devlet ilkesinin gerçekleşmesi bakımından atılabilecek en değerli ve en gerçekçi adımdır. Yoksa sosyal devlet güzel ama boş bir kavram olarak kalabilir. 1982 Anayasası'ndaki sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler bölümünün hem devlet için yarattığı ödevler açısından hem de özellikle çalışanlara getirdiği örgütlenme ve pazarlık hakları bakımından incelenmesi, aynı anayasanın sosyal devlet ilkesine ne ölçüde dolu bir içerik getirebildiğini anlamak açısından önemlidir. Soru 43. Anayasadaki sosyal ve ekonomik haklar, toplum ve devlet için ne gibi ödevler doğurur? Anayasadaki temel haklar ve ödevler kısmının 3. bölümünde yer alan sosyal ve ekonomik haklar genellikle değişik bir sırayla ekonomik ve sosyal haklar adıyla anılır. Ve bazen bunlara bir de kültürel haklar kavramı eklenir. Uluslararası belgelerin benimsediği sıra budur. Fakat 1961 Anayasası yapılırken ekonomiki sosyalin önüne koymak, ekonomik etkenlere fazla öncelik veren tehlikeli bir yaklaşım sayıldığı için şimdiki sıra kabul edilmiştir. Bu haklar bireyi topluma ve devlete karşı koruyan, kişinin haklarından farklı olarak bireyin toplumdan ve onun örgütleniş biçimi olan devletten bazı şeyler ve belirli tutumlar istemesini mümkün kılan haklardır. Onun için bunlardan isteme hakları diye söz edildiği de olur. Sosyal ve ekonomik haklar dolayısıyla bireyin vatandaş olarak toplumdan ve devletten isteyebilecekleri şöyle sıralanabilir. A. Ailenin korunması. Aile toplumun temeli olduğuna göre devlet ailenin huzur ve refahını, özellikle ana ile çocukların korunmasını sağlayacak önlemleri alıp bunlar için gerekli örgütleri kurar. Anayasadaki 41. madde ayrıca aile planlamasının, yani istenen zamanda ve sayıda çocuk sahibi olmanın öğretilmesi ve uygulanması bakımından da devlete ödev vermektedir. B. Eğitim ve öğrenim. Devlet vatandaşlarının eğitim ve öğrenimlerini sağlamak zorundadır. Çünkü 42. maddeye göre kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Bu nedenle kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunlu olan ilköğretim devlet okullarında parasızdır. Anayasa orta öğretim bakımından bir zorunluluk ve dolayısıyla devlet bakımından da parasız yerine getirilmesi gereken bir ödev getirmiyor. Bu düzeyde, hatta ilköğretim düzeyinde özel okulların varlığı da kabul edilmektedir. 1982 Anayasası özel okullar konusunda 1961 Anayasası'nın kişi hakları bölümünde belirttiği bir ilkeyi bu kez eğitim ve öğrenim hakkına ilişkin olarak sosyal ve ekonomik haklar bölümünde belirtiyor. Özel, ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar devlet okulları ile erişilmek istenen düzeye uygun olarak yasayla düzenlenir. Devlet ayrıca maddi olanaklardan yoksun başarılı öğrencilerin öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Durumları nedeniyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak önlemleri alır. Bunlar eğitim ve öğrenim hakkının devlet bakımından doğurduğu ödevler. Ancak anayasa bu ödevleri belirtirken de eğitim ve öğrenim hakkına, daha doğrusu öğretim ve öğrenim özgürlüğüne ilişkin bir takım sınırlamalar koymaktan da geri kalmamıştır. Aslında sistematik bakımından kişinin hakları bölümünde ele alınması gereken bu sınırlamalar şunlar. 1. Eğitim ve öğretimin Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetim ve denetimi altında yapılması gerekir. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. Başka bir deyimle, devletin gözetim ve denetiminden uzak, yobazlık öğreten gizli din ve Kur'an kursları açılamaz. 2. Eğitim ve öğretim özgürlüğü, anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz. Hükmün gerekçesi şöyle diyor. Denetimin çerçevesi, eğitim ve öğretime katılanların tümünün anayasaya sadakatini temin etmektedir. Eğitim ve öğretim özgürlüğü hiçbir şekilde anayasanın temel felsefesine ve ilkelerine aykırı davranmanın bahanesi olamaz. 3. Eğitim ve öğretim kurumlarında yalnızca eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülecektir. Anayasa 12 Eylül öncesindeki bir takım durumlara tepki niteliği taşıyan bu hükmün ardından yine 12 Eylül öncesinde eğitim ve öğretim özgürlüğünün zorbalıkla engellendiği durumlara tepki olarak bu faaliyetler her ne surette olursa olsun engellenemez demektedir. 4. Anayasadaki 42. maddenin son fıkrasına göre Türkçeden başka hiçbir dil eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Ana dili olarak Türkçeden başka dilin okutulup öğretilemeyişi, elbette ana dilleri Türkçe olmayan vatandaş açısından çelişkili bir anlatım. Zaten bu hüküm, anayasanın da belirttiği gibi, eğitim ve öğretim kurumlarında yabancı dillerin okutulmasını ve yabancı dille eğitim ve öğretim yapılmasını engellemez. Aynı biçimde ana dil olarak Türkçenin okutulması, ana dilleri Türkçe olmayan vatandaşların okullardaki eğitim ve öğrenim dışında ana dillerini konuşmalarına, hatta istenirse o dilde okul dışı eğitim görmelerine engel değildir. Kaldı ki Lozan Antlaşması, Müslüman olmayan azınlık durumundaki vatandaşların eğitim ve öğrenim bakımından da kendi ana dillerini kullanmakta serbest bırakılmalarını zorunlu kılıyor. 42. maddenin sonundaki milletler arası antlaşma hükümleri saklıdır sözünün anlamı bu. C. Kamu yararının korunması. Anayasanın 43. maddesinden 47. maddesine kadar olan hükümler, devlete kıyılardan yararlanmada toprağın verimli olarak işletilmesini koruma ve gerçekleştirilmesini sağlamada, çiftçinin topraklandırılmasında, tarımda hayvancılığın ve bu dallarda çalışanların korunmasında, kamulaştırma ve devletleştirmelerde kamu yararına koruyucu ödevler veriyor. Kamu yararının gerektirdiği durumlarda karşılıklarını peşin ödemek koşuluyla özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamı veya bir kısmı kamulaştırılabilecek, kamu hizmeti niteliği taşıyan özel girişimler kamu yararının zorunlu kıldığı durumlarda devletleştirilebilecektir. Ancak karşılıkların ödenmesi bakımından uyulacak esaslar da anayasada belirtilmiştir. Devletleştirmede ödeme gerçek karşılık üzerinden yapılır. Kamulaştırmada ise kamulaştırma bedelinin saptanmasında vergi beyanı kamulaştırma tarihinde resmi makamlarca yapılmış değer takdirleri, taşınmaz malların birim fiyatları ve yapı maliyet hesapları ile diğer objektif ölçüler dikkate alınır. Bu hüküm 1961 Anayasası'nda kamulaştırmaya ilişkin 38. madde dolayısıyla çıkan tartışmalardan ve vergi beyanını esas alan 1971 değişikliğinin Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilişinden sonra çeşitli ölçütler arasında varılan bir uzlaşma niteliği taşıyor. D. Adaletli ücret. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun, adaletli ücret elde etmeleri ve başka sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli önlemleri alacaktır. Ancak asgari ücretin saptanmasında ülkenin ekonomik ve sosyal durumu göz önünde bulundurulacak, dolayısıyla gerektiğinde pek adaletli olmayan bir asgari ücret saptanabilecektir. E. Çevre, sağlık ve konut hakları. Vatandaşların sağlıklı ve dengeli bir çevrede, beden ve ruh sağlığı içinde yaşamlarını sağlayıp, konut gereksinmelerini karşılayacak önlemleri almak bakımından devlete düşen ödevler, Anayasanın 56. ve 57. maddelerinde sıralanmıştır. F. Gençlik ve spor konularındaki ödevler. Devlet, istiklal ve cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı önlemleri alacaktır. Ancak bu yetişme ve gelişme, müsbet ilim ışığında, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı olması gereklidir. Anayasanın 58. maddesi ayrıca gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak ödevini de devlete veriyor. Sporun kitlelere yayılması teşvik edilecek, başarılı sporcu korunacaktır. G. Sosyal güvenlik hakları. Devlet, sosyal güvenliği sağlayacak önlemleri alıp gerekli örgütleri kurmak, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle malulleri ve gazileri korumak, sakatlarla yaşlılara yardım etmek, korunmaya muhtaç çocukları topluma kazandırmak, yabancı ülkelerde çalışan vatandaşların aile birliğini, çocuklarının eğitimini ve ana vatanla bağlarının korunmasını sağlamak ödevlerini de anayasayla üstlenmiştir. B. Kültürel ve sanatsal ödevler. Tarih, kültür, doğa varlıklarının ve değerlerinin, sanat etkinliklerinin ve sanatçının korunması ve değerlendirilmesi, sanat sevgisinin yayılması ve sanatçının desteklenmesi de devletin yerine getirmesi gereken önemli ödevler arasındadır. Soru 44. Devletin sosyal ve ekonomik görevlerini mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirmesi ne demektir? 1982 Anayasası'nın Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler bölümü de 1961 Anayasası'nın aynı bölümü gibi çok tartışmalı bir maddeyle bitiyor. Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda anayasa ile belirtilen görevlerini ekonomik istikrarın korunmasını gözeterek mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir. Hüküm aşağı yukarı 1961 Anayasası'ndaki hükmün tekrarı niteliğinde. Yalnız iktisadi gelişme ve mali kaynaklarının yeterliliği yerine ekonomik istikrarın korunmasını gözeterek mali kaynaklarının yeterliliği deyimi kullanılmış. Acaba bu bütün sosyal ve ekonomik hakların değerini sıfıra indiren ve devletin her zaman için kendisine düşen ödevlerden kaçabilmesini sağlayan bir hüküm mü? Her şeyden önce dikkat edilmesi gereken nokta şu. Söz konusu olan sosyal ve ekonomik ödevlerin yerine getirilip getirilmemesi değildir. Ödevlerin yerine getiriliş ölçüsü, uygulanış derecesi, mali kaynakların yeterliliğine bağlanmıştır. Örneğin devlet, sosyal güvenliği sağlayacak önlemleri almak bakımından elinden geleni yapmaya çalışacak ama bunu yaparken elindeki mali olanakların sınırları içinde kalacaktır. Söz konusu hükmün olumlu ve ileriye dönük bir biçimde yorumlanması, sosyal devlet ilkesi ile sosyal adalet içinde hızlı kalkınma gereğini bağdaştırarak ve bu bağdaşmadan kamçılayıcı sonuçlar çıkararak sağlanabilir. Kalkınma gerçekleştikçe sosyal ve ekonomik hakların gerçekleştirilme derecesi de artmalıdır. Anayasadan çıkarılabilecek temel ölçü bu. Bu ölçü devletin artan toplam ulusal gelirden daha fazla pay almasını, gerekli aktarmaları yaparak sosyal ve ekonomik hakları daha fazla gerçekleştirmesini gerektiren bir ölçüdür. Maddeye sokulan ekonomik istikrar kavramı, herhalde ekonomik büyümeye karşı bir durgunluğun değil, yüksek enflasyon gibi ekonomik hastalıkları önleyici bir tutumun gereğini vurgulamaktadır. Böyle bir açıdan bakınca, sosyal adaletten uzaklaşan, insanlık onuruna yakışmayacak farklılıklar doğuran bir kalkınma yöntemi, anayasadaki bu temel ölçüye ters düşer. Ulusal gelirin artması, bu gelirin daha iyi paylaşılmasını öngören sosyal devlet önlemleriyle el ele gitmelidir. Bu bakımdan sosyal devlet ilkesinin gerekli kıldığı ekonomik politika ilkesi, ancak sosyal adalet içinde hızlı kalkınma ilkesi olabilir. Bundan farklı tutumlar elbet mümkündür ama o zaman sosyal devlet olmaz. Daha önemli olarak şunu da belirtmek gerekir. Bu bölümdeki bazı haklar devlet için bir ödev yaratmaktan çok vatandaşlara anayasayla güvenlik altına alınmış ve neredeyse kişi hakları düzeyine yükselmiş olanaklar sağlayan haklardır. Bunlarla bireyin toplu davranışlardan yararlanarak kendisine tanınmış olan bir takım hakları topluma ve devlete karşı koruması söz konusudur. Koruma niteliği taşımalarına karşın bu çeşit hakların sosyal ve ekonomik haklar arasında yer alışı hem ekonomik yaşama ilişkin oluşlarıyla hem de uygulamalarına getirilen sosyal sınırlamaların çokluğuyla ilgilidir. Soru 45. Mali kaynakların yeterliliği ile ilgili sayılamayacak temel hak niteliğindeki sosyal ve ekonomik haklar nelerdir? Çalışma aynı zamanda da bir ödev niteliği taşıdığı için bireyin topluma karşı her zaman ileri sürebileceği bir haktır. Kimsenin yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamayışı da öyle. Mali kaynakların yetersiz oluşu yüzünden İnsanlar büsbütün işsiz bırakılamaz ya da yaşlarına, cinsiyetlerine, güçlerine uymayan işlerde çalıştırılamazlar. Mali kaynakların yetersiz oluşu, örneğin küçük çocukların ağır madencilik işlerinde çalıştırılmaları bakımından geçerli bir özür olamaz. Bununla birlikte bu hakların hemen arkasından gelen hükümler dolayısıyla devlete bir takım ödevlerin yüklenmiş olması, bunları mutlak anlamda koruyucu birer hak olmaktan çıkarmakta, kişi haklarıyla devletin ödevleri arasında yer alan karma bir hak kategorisine sokmaktadır. Çalışma herkesin hakkıdır ve çalışanların dinlenme hakları da vardır. Ama bu hakların somut bir içerik kazanması ancak işsizliği önleyici ekonomik politikaların izlenmesiyle ve ücretli tatil ya da izin haklarının düzenlenmesiyle olacaktır. Yoksa özde kişiliğe bağlı ve koruyucu nitelikte olan bu haklar gerçekleşmesi olanaksız hayaller olarak kalabilir. Devlet için ödev doğuran haklar bakımından olduğu gibi bu son çeşit haklar bakımından da önemli olan bu hakların sağlanmasına yarayan haklardır. Sendika kurma, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı. Bu haklar yoksa, isteme hakkı niteliğindeki hakları gerçekleştirme olanağı da yoktur. Bu özellikleriyle, yani isteme haklarının koruyucusu durumundaki hak olma nitelikleriyle, bu hakları tam anlamda birer isteme hakkı saymak olanağı yoktur. Bunlar dolayısıyla devlet bakımından yerine getirilmesi gerekli ödevler doğmaz. Tam tersine bu haklar doğmuş ödevlerin yerine getirilmesi için kullanılırlar. Böyle bir nitelik taşıyan hakların yine mali kaynakların yeterliliği ölçüsüne ya da ekonomik istikrarın korunması düşüncesine bağlanması mümkün müdür? Mali kaynaklar yetersiz ve ekonomik istikrar korunamaz da olsa sendika kurma, toplu sözleşme ve grev hakları vardır, olmalıdır. Bunların mali kaynaklardaki yeterlilik derecesine göre genişletilip daraltılması düşünülemez. Genişletilip daraltılacak olan devletin ödevleridir. Başka bir deyişle mali kaynakların yetersizliği ya da ekonomik istikrarsızlık bu hakların sınırlanma gerekçeleri olamaz. Sınırlamalar vardır. Fakat daha çok kamu düzenine ilişkin nedenlerle vardır. Anayasa bireysel haklar bakımından olduğu gibi topluca kullanılabilecek olan bu haklar bakımından da önce kısa hükümlerle hakkı tanımlamakta, arkasından da ayrıntılı sınırlama hükümleri getirmektedir. A. Sendika kurma hakkı. İşçiler ve işverenler üyelerinin çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma hakkına sahiptirler. Yine anayasaya göre sendikalara üye olmak ve üyelikten ayrılmak serbesttir. Hiç kimse sendikaya üye olmaya, üye kalmaya, üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. 1982 Anayasası, sendika kurmak hakkı bakımından bu serbestlikleri getirmekle birlikte, sendikacılığı pek teşvik edici sayılamayacak bir hüküm de içermektedir.